Ayrım 13.
Sayfa 120. Grekçe, İngiltere'de Canterbury Başpiskoposu Theodore zamanından beri 669-690 bilinmekteydi. Theodore'un kendisi bir Grek'ti. Atina'da çalışmıştı. Kuzeyde de Grekçeyi İrlandalı misyonerler öğretmiş olabilir. Montague James, 7. yüzyılın ikinci yarısında bilgi susuzluğunun en keskin olduğu ve öğretim etkinliğinin derinliği olarak sürdüğü ülke İrlanda'dır. Orada Latince ve daha az ölçüde Grekçe bilimsel görüş açısından incelendi. Önce misyoner çabasıyla, sonra ülkedeki karmaşık koşullar nedeniyle İrlandalılar dalga dalga Avrupa'ya gelmek zorunda kaldıklarında değer vermeyi öğrendikleri bir edebiyatın parçalarını kurtarmaya aracı oldular, diyor. Cambridge Orta Çağ Tarihi, sayfa 507-508. Oxerli Herrick, aşağı yukarı 876 yılında İrlandalı bilim adamlarının bu akışını şöyle betimliyor. İrlanda, denizin tehlikelerini küçümseyerek hemen hemen kitle halinde kalabalık filozoflarıyla kıyılarımıza göçüyor. Aşağı yukarı bütün bilgin kişiler, Bilge Süleyman'ın buyruğuna uymak üzere kendi istekleriyle sürgüne geliyorlar. Bilge Süleyman, Dazlak Fransız Kralı Charles'tır. Cambridge, Orta Çağ Tarihi, sayfa 524. İrlanda'nın hizmeti. Bilgin kişilerin yaşantıları çok kez, ister istemez göçebe yaşamı olmuştur. Grek felsefesinin başlangıcında filozoflardan çoğu Perslerden kaçmış mültecilerdi. Sonra Justinianus'tan kurtulmak için Perslere sığındılar. 5. yüzyılda şimdi gördüğümüz gibi, dipnot, 2. Dünya Savaşı yıllarında, kitaba temel küçümseyen konferansların verildiği sıralar. Bilim adamları Galya'da Almanlardan kurtulmak için Batı adalarına kaçtılar. Sonra Skandinavyalıların korkusundan İngiltere ve İrlanda'yı terk ettiler. Günümüzde ise Alman filozofları kendi yurttaşlarına karşı duydukları korkuyla daha batıya doğru geliyor. Gerisin geriye akın için çok zaman geçer mi, geçmez mi bilmem. Sonradan Avrupa'ya yaydıkları klasik kültür geleneğini korudukları günlerdeki tarihini çok az bilmekteyiz İrlandalıların. Bildiklerimiz de manastırlar üzerinedir. Sofuluk sahneleriyle doludur. Pişmanlık ve günah çıkarma kurallarından anlıyoruz bunu. Teolojik inceliklere pek ilgili görünmüyorlar. Duruma piskoposlardan çok manastırlar egemen olduğundan, Gregorius'tan sonra Avrupa Kilisesi'nin karakterini çizen yönetimci görünüm yoktur orada. Roma'dan da uzak olduğu için etkilenmemiş. Dolayısıyla İrlanda Kilisesi, Papa'yı Sanctus Ambrosius günlerindeki gibi görmüş. Pelagius'un bir Briton olması, Berkeley ise muhtemelse de İrlandalı olduğu ileri sürülür. Pelagius itizalinin İrlanda'da barınmış olması Berkeley. Otorite bu itizali Galya'da zorla yaptığı gibi silememiş. Sözünü ettiğimiz koşullar, Johannes Scotus'un düşüncelerindeki olağanüstü özgürlük ve yeniliği anlatmaya yardımcı olur. Scotus'un lanetlenmesi. Johannes Scotus'un yaşamının başlangıcı ve sonu bilinmemektedir. Biz sadece Fransa kralının buyruğunda çalıştığı orta yaşlılık dönemini bilmekteyiz. Aşağı yukarı 800 yılında doğduğu, 877 yılında öldüğü varsayılır. Her iki tarihte ölçüme, tahmine dayanır. Papa 1. Nikolius zamanında Fransa'da olan Johannes'in yaşamında Dazlak Kral Charles'ın, İmparator Michael'ın ve Papa'nın adlarına rastlamaktayız. Dazlak Charles'ın Fransa'ya çağırdığı Johannes, saray okulunun başına getirilmişti. Yazıt, kader ve özgür istem konusunda keşiş Gottschalk'la, Reims Başpiskoposu ve önemli bir adam olan Hincmar arasında bir tartışma çıkmıştı. Keşiş yazıtçıydı, başpiskopos da özgür istemci. Johannes, Tanrısal Kader Üzerine adlı bir risale ile başpiskoposu destekledi. Uzgörü adına sağlanan destek çok ileriye vardı, konu nazikti. Augustinus onu Pelagius'a karşı yazdığı yazılarda ele almıştı. Ancak Augustinus'la uyuşmak da tehlikeliydi, uyuşmamak da. Johannes özgür istemden yana çıktı. Düşünce eleştiriye uğramaksızın kabul edilebilirdi. Çekinilen, kanıtın salt filozofik yönüydü. Yohannes, teolojide kabul edilen bir hususu saptırmak istemiyor, sadece vahiy kavramından bağımsız, teolojik otoriteye eş ya da ondan üstün bir felsefi otorite bulunduğunu savunuyor, usun, aklın da, vahiyin de doğruluk kaynakları olduğunu, dolayısıyla çatışmayacağını ileri sürüyordu. Onların çatışır göründüğü yer olursa, us yeğlenmeliydi. Gerçek din gerçek felsefeydi. Fakat gerçek felsefe gerçek din değildi. 855 ve 859'da iki konsül Yohannes'in yapıtını lanetledi. 855 konsülü onu İrlanda çorbası diye nitelemişti. Bununla birlikte Yohannes, dostluk ilişkileri içinde olduğu Fransız kralının desteğini sağladığından kurtuldu. Malmesbury'li William'ın o sırada kral olduğu kabul edilirse, William, Yohannes'e bir yemek sırasında şu soruyu sormuş. Bir İrlandalıyı bir ahmaktan ayıran nedir? Yohannes şu yanıtı vermiş. Sadece yemek masası. Kral, 877 yılında öldükten sonra Yohannes hakkında hiçbir bilgi edinemiyoruz. Bazısı onun da aynı yıl öldüğünü düşünür. Büyük Alfred'ce İngiltere'ye çağrıldığı Malmesbury ve Athelney başkeşişi olduğu ve keşişlerce öldürüldüğü yolunda efsaneler de vardır. Fakat bu talihsizliğin başka bir Yohannes'in başına geldiği anlaşılıyor. Yapma Dionysos'un yapıtı. Yohannes'in başka bir çalışması Yapma Dionysos'un bir yapıtını Grekçeden Fransızcaya çevirmesiydi. Bu yapıt orta çağların başlarında büyük güne sahipti. Sanctus Paulus, Atina'da vaaz ettiği sırada kimi kişiler ona inandı ve bağlandı. Bunlar arasında Aeropagitalı Dionysos da vardı. Ahdi Cedid, İşler, 17-34. Bu kişi hakkında daha fazla bir şey bilmiyorum. Fakat orta çağlarda oldukça tanınıyordu. Fransa'ya yolculuk yapmış ve orada Sanctus Denis Manastırı'nı kurmuştu. Hiç değilse Yohannes'in Fransa'ya gelmesinden önce keşiş olan Saint Denis başkeşişi Hilduin böyle söylüyor. Ayrıca yeni Platonculuğu Hristiyanlıkla uyuşturan bir yapıtın da sahibiydi Yohannes. Yazılış tarihi 500'den önce ve Plotinos'tan sonra olduğu anlaşılan yapıt doğuda tanınmış ve hayranlık uyandırmıştı. Fakat Grek İmparatoru Michaelos 827'de bir kopyasını Sophouluis'e gönderene değin hakkında pek az şey biliniyordu. Sophouluis, Dionysos'un yapıtını yukarıda söze edilen keşiş Hilduin'e verdi. Hilduin, yapıtın manastırı kuran Saint Paulus'un ardıllarından birinci yazıldığına inandığından içeriğini öğrenmek istedi. Yohannes ortaya çıkana kadar kimse onu çeviremedi. Çeviri, çevirmenin görüşleri Yapma Dionysos'la uyuştuğundan zevkle yapılmış olmalıdır. Yapıt çevrilmesi ardından Batı'daki Katolik felsefesi üzerine büyük ölçüde etkili oldu. Yohannes'in çevirisi 860'da Papa Nikolas'a gönderildi. Papa, kitap kendi izni olmadan yayınlandığı için gücendi ve Charles'a Yohannes'i Roma'ya göndermesini buyurdu. Buyruğa aldırış edilmedi. Papa, yapıtın özü ve özellikle çeviride gösterilen ustalık sonucu Yohannes'i suçlu bulmadı. Olgun bir Grek olan papalık kütüphanecisi Anastasios, uzak ve barbar ülkeden bir kişinin bir Grek hakkında böyle derin bir bilgiye sahip bulunmasının şaşırtıcı olduğunu söylemişti. Yapıt, papaca düşüncesi alınmak üzere Anastasios'a verilmişti. Doğanın bölünmesi. Yohannes'in en büyük yapıtı Grekçe yazılmış Doğanın Bölünmesi Üzerine adlı Betik'tir, kitaptır. Bu betiye skolastik zamanlarda Platon gibi tümellerin tikellerden önce geldiğini savunduğundan gerçekçi deniyordu. Yohannes de yalnız var olanı değil, var olmayanı da kapsayan doğanın bütünü dört sınıfa ayrılmıştır. 1. Yaratan ve yaratılmamış olan. 2. Yaratan ve yaratılmış olan. 3. Yaratılmış olan, yaratmayan. 4. Ne yaratan ne de yaratılmış olan. Birincinin Tanrı olduğu açıktır. İkincisi Platon'un idealarıdır. Tanrı'yı da içine alır. Varlığını Tanrı da sürdürür. Üçüncüsü uzay ve zaman içindeki nesnelerdir. Dördüncüsü ise şaşırtıcı biçimde yine Tanrı'dır. Yaratıcı olarak değil, bir son ve bütün nesnelerin amacı olarak Tanrı. Tanrı'dan çıkan her şey tekrar ona dönmeye çalışır. Böylece bu tip şeylerin sonu onların başlangıcı gibidir. Bir ve çok arasındaki köprü logostur. Var olmayanlar alanına Johannes değişik şeyler katar. Anlaşılır dünyaya ilişkin olmayan fiziksel nesneler ve tanrısal örnekten ayrılmayı anlatan günah gibi. Yaratan ve yaratılmamış olan esaslı bir varlığa sahiptir. Bütün nesnelerin özüdür. Şeylerin başlangıcı, ortası ve sonudur. Özü insanlarca bilinmez, hatta meleklerce bile. Bir anlamda kendisi için bile bilinmezdir. Tanrı kendisinin ne olduğunu bilmez. Çünkü o bir nesne değildir. Bir bakıma kendisi için kavranılmaz ve her zeka için anlaşılmazdır. Tanrı konusunda her türlü tanımın yetersizliği hakkında Bradley'e bakınız. Bradley, her doğruluğun bütünüyle doğru olmadığını, elverişli en iyi doğruluğun zeka açısından düzeltilemeyeceğini ileri sürer. Tanrı'nın varlığı, şeylerin varlığında, bilgeliği onların düzeninde, yaşantıya sahip olduğu da eylemlerinde ortaya çıkar. Tanrı'nın varoluşu, baba, bilgeliği, oğul ve yaşantısı Ruhül Kudüs'tür. Dionysos, Tanrı hakkında hiçbir adın ileri sürülemeyeceğini ileri sürmekte haklıdır. Tanrı'nın doğruluk, iyilik ve öz vesaire olduğunu ileri sürer teoloji. Bu tür belirlemeler yalnızca simgesel olarak doğrudur. Çünkü böyle bütün yüklemlerin bir karşıtı vardır. Fakat Tanrı'nın karşıtı yoktur. Hem yaratan hem yaratılan şeylerin sınıfı, tümel nedenleri, ön tipleri ve Platoncu ideaları kuşatır. Bu ilk nedenlerin toplamı logostur. İdealar dünyası sonsuzdur, yine de yaratılmamıştır. Ruhül Kudüs'ün etkisi altında bu ilk nedenler, maddi oluşu aldatıcı olan tek tek şeylerin dünyasını doğurur. Tanrı'nın şeyleri hiç yoktan yarattığı söylendiğinde bu hiçbir şey, Tanrı'nın kendisi olarak anlaşılmalıdır. Bütün bilgiyi aştığı anlamında kendisi olarak. Yaratılış sonsuz bir oluşum. Yaratılış sonsuz bir oluşumdur. Bütün sonlu şeylerin tözü Tanrı'dır. Yaratık Tanrı'dan ayrı bir varlık değildir. Tanrı da sürdürür varlığını ve Tanrı onda dile getirilmez biçimde ortaya koyar kendini. Kutsal teslis kendini bizde sever ve kendi içinde sever. Bu konuda Spinoza'ya bakınız. Kendisi görür ve devinir. Günahın kaynağı özgürlüktedir. İnsan Tanrı'ya döneceği yerde kendine döndüğü için günah çıkar ortaya. Kötülüğün nedeni Tanrı'da değildir. Çünkü Tanrı'da kötülük düşüncesi yoktur. Kötülük bir olmayıştır ve hiçbir nedene sahip değildir. O bir nedene sahip olsaydı zorunlu olacaktı. Kötülük iyilikten yoksun oluşur. Logos. Logos çoğu gerisin geri bire, Tanrı'ya getiren ilkedir. Dolayısıyla o dünyanın kurtarıcısıdır. Tanrı ile birleşmede insanın birleşmeyi gerçekleştiren parçası tanrısal olur. Johannes, tek tek nesnelere tözlük yüklemeyi hayırlarken, reddederken, Aristotelesçilerle uyuşmazlığa düşer. Ona göre Platon, filozofların doruğudur. Fakat Johannes'in doğayı böldüğü dört sınıftan ilk üçü, dolaysız olarak Aristoteles'in şu üç düşüncesinden türemiştir. 1. Devinmemiş devingen, hareket etmemiş olan hareket eden. 2. Devinmiş olan ve devinen. 3. Devinmiş olan fakat devinmeyen. Johannes'in dizgesindeki ne yaratan ne de yaratılmış olan dördüncü varlık, her şeyin Tanrı'ya döneceği konusundaki yapma Dionysos öğretisinden türemiştir. Teslis. Yukarıda yaptığımız özetten Johannes'in sünnilik dışına çıktığı ve yaratıkların özsel gerçekliğini hayırlayan, reddeden tüm tanrıcılığın Hristiyan öğretisine karşıt olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yaratılışı hiçten diye yorumlaması herhangi bir uzgörülü tanrı bilimcinin kabulleneceği yorum değildir. Onun Plotinos'a çok yakından benzeyen teslisi üç kişinin eşitliğini sürdüremez. Oysa Johannes kendisini bu noktada güvenliğe almak ister. Bu itizallerinde zihninin bağımsızlığı göze çarpar onun. Durum 9. yüzyıl için şaşırtıcıdır. Onun yeni Platoncu görüşü İrlanda'da yaygın olabilir. 4. ve 5. yüzyıllarda Grek babaları arasında olduğu gibi. 5. yüzyıldan 9. yüzyıla değin İrlanda Kilisesi, İrlanda Hristiyanlığı üzerine daha çok şey bilseydik, daha az şaşırtıcı bulabilirdik Johannes'i. Öte yandan Johannes'teki itizalcilik, büyük ölçüde St. Paulus'la varsayılan ilişki sonucu yanlış yorumla, sünni olduğuna inanılan yapma Dionysos etkisine bağlanabilir. Zaman dışı yaratmak. Yohannes'in yaratılışı zamansız, zaman dışı sayması da doğallıkla itizaldir ve onu İncil'in yaratılış bölümündeki öykünün mecazi olduğunu söylemeye götürür. Cennet ve Adem'le Havva'nın cennetten kovulması sözel olarak lafzen yorumlanmamalıdır. Bütün tüm tanrıcılar gibi Yohannes'in de günah konusunda güçlükleri vardır. İnsanın aslen günahsız olduğu ve günahsız olduğu sırada cinsel bir ayrıma sahip bulunmadığını düşünüyordu. Bu düşünce doğallıkla İncil'deki Tanrı onları erkek ve dişi olarak yarattı anlatımıyla çelişkiye yol açmaktadır. Yohannes'e göre insanın erkek ve dişi diye ikiye ayrılması yalnızca günahın sonucuydu. Kadınlar insanın ahlak dışı, şehvetli ve düşkün yanını simgeler. Sonunda cinsiyet ayrımı yeniden ortadan kalkacak ve biz salt tinsel bir yapıya sahip olacağız. Sanctus Augustinus'a karşıdır böyle bir düşünce. Günah yanlış yere yönelmiş istemdir. İyi olmayan bir şeyi yanlış olarak iyi saymaktır. Onun ceza görmesi doğaldır. O ceza günahlı arzuların boşluğunu anlamaktan oluşur. Fakat sonsuz değildir. Origenus gibi Yohannes de başkalarından daha geç de olsa sonunda şeytanların bile kurtulacağına inanır. Yohannes'in yapma Dionysos çevirisi Orta Çağ düşüncesini oldukça etkilemişti. Fakat onun en büyük yapıtı olan doğanın bölünmesi üzerinin etkisi çok küçüktü. Bu yapıt çeşitli zamanlar itizalci olarak kınandı. Sonunda Papa 3. Honorius 1225 yılında onun bütün nüshalarının yakılmasını buyurdu. Buyurultu çok şükür tam yerine getirilmedi. 11. yüzyılda kilise reformu. Batı Roma İmparatorluğu'nun çözülüşünden beri Avrupa, 11. yüzyılda ilk kez sonradan bir gerileyişe dönmeyen ilerlemeye tanık oldu. Gerçi Carolus Hanedanı'nın hazırladığı Rönesans'ta bir tür ilerleme görülmüş, ancak o sağlam temelleri oturmadığından sürekli olmamıştı. 11. yüzyılda manastır reformuyla başlayan, sonra papalık ve kilise yönetimine uzanan gelişme ise sürekli ve çok yanlıydı. Yüzyılın sonuna doğru ilk skolastik filozofları yetiştirdi. Sakenosları, Normanlar Sicilya dışına çıkarmışlardı. Macarlar Hristiyan olunca yağmacılıktan vazgeçtiler. Normanların Fransa ve İngiltere'deki fetihleri bu ülkeleri Skandinavyalıların sürprizli saldırılarından kurtardı. Bizans etkisinin geçerli olduğu yerler dışında barbar yönteminin geçerli olduğu yapılaşmada bir yücelik kazandı. Eğitim düzeyi din adamları arasında korkunç derecede din dışı aristokraside epey ilerledi. Önceleri kendisini ortaya koyanların zihinlerinde sırf ahlaksal etkilerle ortaya çıkmıştı reform eylemi. Manastırlardaki keşişler, kiliselerdeki rahipler kötü yollara düşmüşlerdi. Gayretli kişiler onları kendi koydukları ilkelere göre yaşatmaya çalıştı. Bu salt ahlaksal ilkenin ardında başlangıçta bilinç dışı olan gittikçe belirginleşen bir başkası vardı. O gerekçe din adamlığıyla din dışı işleri ayırma işini bütünlemek ve bunu yaparken de din adamlığının gücünü arttırmaktı. Kilisede reformunun başarıya ulaşmasıyla imparator ve papa arasında şiddetli bir uyuşmazlığın baş göstereceği doğaldı sonuç olarak. Rahiplerin gücü. Rahipler Mısır'da, Babil ve İran'da ayrı ve güçlü bir kast oluşturmuşlardı. Fakat Yunanistan ve Roma'da durum böyle değildi. İlk Hristiyan kilisesinde din adamlarıyla din dışı kişilerin ayrılığı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Ahde Cedid'in Piskoposlar bölümünü okuduğumuzda bu sözcük şimdi kullandığımız anlamda çıkmıyor karşımıza. Din adamlarının geri kalan halktan ayrılmasının biri öğretiyle, öteki siyasetle ilişkili iki yönü vardır. Siyasal yön öğreti yönüne dayanır. Din adamlığı tansıksal, mucizevi güçlere dayanır, özellikle şarapla ekmek yemek ayininde. Vaftiz bunun dışındadır. Din dışı kişiler de uygulayabilir onu. Din adamlarının yardımı olmaksızın evlenme, günah çıkarma, mağfiret için yağlanma gibi durumlar olanaksızdı. Daha önemlisi, orta çağlarda ayin sırasında yenen şarapla ekmeğin bedende kana döndüğü varsayımı çok önem kazanmıştı. Ayinin kerameti onu bir rahibin yönetmesindeydi. Ayindeki şarapla ekmeğin kanla vücut olduğu konusundaki öğreti 1079 yılına varıncaya değin bir iman sorunu olmamıştır. Oysa uzun zaman içtenlikle inanılmıştı ona. tansıksal güçleriyle rahipler kişinin sonsuza dek cennete mi yoksa cehennemde mi kalacağını belirleyebilirlerdi. Kişi aforoz edilmiş olarak ölmüşse cehennemlikti. Yok bir rahibin gerekli bütün törenleri uygulaması ardından ruhunu teslim etmişse ve sağlığında gereğince pişmanlık duyup günah çıkartmışsa cennetlikti. Bununla birlikte cennete gitmezden önce mevta bir süre, belki de çok uzun bir zaman harcayacaktır. Arafta ıstırap çekerek. Rahipler bu zamanı ölünün ruhu için ayinler düzenleyerek kısaltabilir. Uygun bir ücretle bu işi yapmaya hazırdır onlar. Bütün bunlara gerek rahipler, gerekse din dışı kişilerce gerçekten ve köklü biçimde inanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak resmen itiraf edilmiş bir inanç değildir o. Din adamlarının onlara, koca koca ordulara sahip prenslere karşı pek çok zaferler sağlamış olan tansıksal güçleri iki biçimde sınırlanmıştır. 1. Din dışı kızgın kişilerden gelen ve nereye varacağı belli olmayan tutku patlamalarıyla. 2. Din adamları arasındaki bölünmelerle. Roma'da oturanlar 7. Gregorius zamanına değin Papa'nın kişiliğine büyük bir saygı göstermediler. Onlar kargaşalı hizip çatışmaları gerektirdiğinde papaları kaçırabilir, tutuklayabilir, zehirleyebilir ve onlara karşı savaşabilirlerdi. Romalıların inançlarıyla nasıl uyuşabilirdi bu durum? Bu sorunun karşılığı kuşkusuz kısmen insanın ölüm yatağında pişmanlık duyabileceği düşüncesinde bulunabilir. Roma'da başka yerden daha az iş gören bir neden daha bulunmaktaydı. O da kralların ülkelerindeki piskoposları kendi istemlerine bağlı kalması ve böylece rahipleri kendilerini ilemekten, lanetlemekten kurtaracak ölçüde etkileyebilmiş olmalarıdır. Kilise disiplini ve birleşik kilise hükümeti böylece din adamlarının gücünün aslını oluşturmaktaydı. Bu vargılar din adamlarındaki ahlaksal reformun bir parçası olarak 11. yüzyılda sağlanmıştı. İki kötülük. Din adamlarının gücü tamamen tek tek din adamlarının katlandığı hatırı sayılır özverilerle sağlanmıştır. Kilise reformcularının savaşın vermek üzere enerjilerini yönelttiği iki kötülük, dinsel mevkilerin parayla alınıp satılması ve evlilik dışı birlikte yaşama kuralıydı. Bunlardan her ikisi hakkında da kimi şeyler söylemek gerekecektir. A. Mevkilerin satılması. Kilise, sofu kişilerin iyilikseverliği dolayısıyla zengin olmuştu. Piskoposların çoğunun geniş malikaneleri vardı. Mahalle rahipleri bile kural olarak o zamanlar için konforlu sayılacak bir yaşam sürüyordu. Piskoposların atanması uygulamada genellikle kralların, kimi kez de krallara bağlı olan feodal bir soylunun elindeydi. Kral için piskoposlukları satmak alışılmış bir deviniydi, hareketti. Bu gerçekte kralın gelirinin esaslı bir parçasını oluştururdu. Piskopos da kendi payına yetkisi sınırına giren mevkileri satardı. Gizli kapaklı bir şey yoktu bu konuda.